KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık Genel Yetenek Genel Kültür 16. Kaset 1. Yüz Sayfa 839 Fatih döneminde çıkarılan Kanunname-i Ali Osman ile devletin bütünlüğünü korumak ve nizam-ı alemi kurmak için padişahlara kardeşlerini öldürme izni verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı İmparatorluğu merkeziyetçi ve mutlakiyetçi bir karakter kazanmıştır. Osmanlı Devleti 16. yüzyıl başlarında halifeliğin kendine geçmesinden sonra mutlakiyetçi ve teokratik bir imparatorluk haline gelmiştir. 3. Mehmed'in ölümünden sonra Osmanlı tahtına 1. Ahmet 1603-1617 geçmiştir. Osmanlı hanedanının devamını sağlamayı düşünen devlet adamları 1. Ahmet'in çocuğu olmadan genç yaşta vefat etme olasılığını göz önüne alarak kardeşi Mustafa'nın akıl hastası olduğunu ileri sürmüşler ve saltanat yasasını uygulatmamışlardı. 1. Ahmet 27 yaşında vefat etmiş ve çocukları küçük yaşta olduğu için devlet adamları yaşı daha elverişli olan Şehzade Mustafa'yı tahta çıkardılar. Bu olaydan sonra tahta çıkma kuralı hanedanın en yaşlı ve akıllı üyesinin padişah olması Ekber ve Erşet şeklinde uygulanmıştır. Böylece taht kavgaları önlenmiştir. Ancak şehzadeler tecrübe kazanmaları için sancaklara gönderilmediğinden, şehzadeler yönetim tecrübesi kazanamadan tahta çıktılar. Şehzadeler halkı ve ülkeyi yakından tanıma olanaklarını kaybettiler. Bu gelişmeler sonucunda devlet işlerinde saray kadınları ve ağaları etkili oldu. Yükselme devrinin padişahlarına kadar yönetimle yakından ilgilenmeyen 17. ve 18. yüzyıllardaki padişahlar devlet işlerini sadrazamlara bırakmışlardır. Devlet adamları arasında çekişme, rüşvet ve adam kayırma gibi yolsuzluklar arttığı için ehil olmayan kişiler önemli makamlara getirilmiştir. 17. yüzyılın sonlarından itibaren Divan-ı Humayun'un yönetimindeki önemi azalmış ve divan toplantıları aksamıştır. 1. Mahmud ve 3. Osman dönemlerinde divan toplantıları kaldırılarak devlet işlere Babali adı verilen sadrazam divanında görüşülmeye başlanmıştır. Bu durum sadrazamların gücünün arttığını göstermektedir. Padişahlar ve devlet adamları üzerinde etkili olan kapıkulu askerleri, özellikle yeniçeriler, devlet adamlarını yönlendirmişlerdir. Disiplinsiz hareket eden, askerlik görevini gereği gibi yerine getirmeyen ve sayıları artan kapıkulu askerleri yenileşme hareketlerini engellemişlerdir. Padişah yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerini kendisinde toplamıştır. Bu nedenle padişahın yetkileri mutlaktır. Padişahlar değişik alanlardaki uygulamalarında İslam hukukuna ve Türk töresine ters düşmemek kaydıyla sınırsız kanun koyma yetkisine sahipti. 2. Merkez Teşkilatı. Osmanlı Devleti'nde bütün teşkilat padişahın mutlak ve ortak olunmaz egemenliğini gerçekleştirme üzerine kurulmuştu. Bu nedenle hükümet, eyaletlerin yönetimi, ordu ve ülkenin her tarafındaki bütün birimler padişahın şahsına bağlı olarak teşkilatlandırılmıştır. Divan-ı Humayun. Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Humayun Orhan Bey tarafından kurulmuş, daha sonraki dönemlerde geliştirilmiştir. Bugünkü Bakanlar Kurulu'na benzeyen Divan-ı Humayun'da devletin önemli siyasal, sosyal, ekonomik, hukuksal sorunları görüşülürdü. Divan her milletten ve dinden vatandaşlara açıktı. Kuruluş devrindeki divan padişahın başkanlığında toplanmış ve karar alma organı gibi çalışmıştır. Fatih'ten itibaren divan üyelerinin fikirlerini rahatça söyleyebilmeleri için padişahlar divan toplantılarına katılmamıştır. Bu uygulamadan sonra divana sadrazamlar başkanlık yapmaya başlamıştır. Böylece sadrazamlık makamının önemi artmış ve sadrazamlar siyasal yönden güçlenmiştir. Divan-ı Humayun karar organı olmaktan çok danışma kurulu şeklinde çalışmaya başlamıştır. Uyarı: Divan-ı Humayun yargı ve yönetimde en üst kurumdur. Divan-ı Humayun'a bu görevlerin yüklenmesi merkezi yönetim anlayışının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Divan-ı Humayun bugünkü Bakanlar Kurulu'ndan üyelerinin atama yoluyla belirlenmesi ve mahkeme gibi çalışması yönleriyle ayrılır. Divan-ı Humayun'da padişaha ait yetkileri kullanmak üzere görevlendirilmiş 3 kolun temsilcileri vardı. Padişah adına yönetim, askerlik ve yürütme, seyfiye sınıfı, eğitim, öğretim, fetva, hukuksal işler ve yargı, ilmiye sınıfı, bürokrasi, diplomasi ve mali işler, kalemiye sınıfı tarafından temsil edilmiştir. Divan-ı Humayun'da vezir-i azam, vezirler, kaz askerler, defterdarlar, nişancı, reis-ül küttab ve kaptan-ı derya daimi üyelerdir. Şeyhülislam divanın daimi üyesi değildir. Uyarı. İkinci Mahmud Divan-ı Humayun'u kaldırarak yerine bakanlıkları kurmuştur. Bu düzenlemeler sonucunda sadrazamlık baş vekalete, reis-ül küttaplık hariciye nazırlığına dönüştürülmüştür. 3. Toprak yönetimi. Osmanlı İmparatorluğu'nda topraklar 3 bölüme ayrılmıştır. Bunlardan öşri topraklar Müslümanların elinde bulunur ve 1/10 oranında vergi alınırdı. Harici topraklar Müslüman olmayan halkın elindeki topraklardı. Osmanlı Devleti bu topraklardan dolayı gayrimüslim halkın elde ettikleri ürünlerden 1/10 ve 1/5 gibi oranlarda vergi almıştır. Öşri ve harici topraklar özel mülkiyeti olan topraklardır. Bu toprakların sahipleri mülklerini satabilir, vakfedebilir veya miras bırakabilirdi. Milli topraklar ise devlete aitti. Devlet bu toprakları ekip biçmek koşuluyla halka dağıtırdı. Bu tür toprakları ekip biçenler kiracı durumunda olup toprakları satamazlardı. Toprağını 3 yıl üst üste boş bırakanlardan üretim faaliyetlerini aksattıkları için çift bozan akçesi adıyla vergi alınırdı. Milli araziler 25 kısma ayrılmıştı. Başlıcaları şunlardır. Dirlik. Asker yetiştirmek veya devlet memurlarının maaşlarını karşılamak amacıyla ayrılan devlet topraklarına dirlik denir. Milli arazilerin en önemli bölümü olan dirlik arazilerini işleyenler, ödemeleri gereken vergileri devletin göstereceği memurlara veya sipahilere verirlerdi. Dirlikler gelirlerine göre has, zahmet ve tımar olmak üzere 3'e ayrılmıştı. Has, yıllık geliri 10.000 akçeden fazla olan topraklardır. Haslar, padişaha, şehzadelere, divan üyelerine, beyler beylerine ve sancak beylerine verilirdi. Has sahipleri dirliklerinin gelirine göre asker beslerdi. Zahmet, yıllık geliri 20.000 ila 100.000 akçe arasında olan dirliklerdir. Zahmetler, katılar, hazine ve tımar defterdarları, alay beyleri ve divan katipleri gibi orta dereceli memurlara verilirdi. Zahmet sahipleri ilk 20.000 akçeden sonra her 5.000 akçe için bir atlı asker beslerdi. Tımar, yıllık 1.000 ila 20.000 akçe arasında gelire sahip olan topraklara denirdi. Tımarlar, savaşlarda yararlılık gösteren kişilere verilir. Tımar beyleri her 3.000 akçe için bir atlı asker beslerlerdi. Dirlik sahiplerinin asker yetiştirmek ve gerektiğinde savaşa gitmek, üretimin sürekliliğini ve artışını sağlamak, bölgeyi yönetmek ve güvenliği sağlamak, halkı korumak ve vergileri toplamak gibi görevleri bulunuyordu. Tımar sisteminin Osmanlı Devleti'ne faydaları şunlardır. Devletin vergi toplama yükü azalmıştır. Osmanlı ordusunun büyük bir bölümünü oluşturan tımarlı sipahiler sürekli savaşa hazır tutulmuştur. Üretimin artışı ve devletin iktisadi yönden güçlenmesi sağlanmıştır. Ülkede güvenlik sağlanmıştır. İltizam sistemi. Osmanlı İmparatorluğu'nda 16. yüzyılda bazı eyaletlerin vergi gelirlerinin artması yoluyla belirli bir bedel karşılığında şahıslara satılmasına iltizam sistemi denilmiştir. Bu kişilere de mültezim adı verilmiştir. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin sınırları çok genişlediğinden hem devletin giderleri artmış hem de uzak bölgelerde vergilerin toplanmasında sorunlar çıkmıştı. Bu nedenle merkezi uzak eyaletlerde tımar sistemi yerine iltizam sistemi uygulanmaya başlamıştır. Kanuni döneminde başlayan bu uygulamaya göre mültezim, tımar sahibi gibi vergiye konu olan, faaliyeti yapan ve bu bölgeyi yöneten kişiydi. Dirlik sahibinin hakları mültezimlere de verilmiştir. İltizam sisteminin uygulanması sonucunda devlet eyaletlerinin vergi gelirlerini peşin alarak nakit ihtiyacını karşılamış, alınan paralarla yönetici ve askerlerin maaşlarını karşılamıştır. Mültezime bırakılan topraklarda asker yetişmemiş, tımarlı sipahilerin önemi azalmıştır. Osmanlı Devleti'nin zayıflaması ve gerekli denetimlerin yapılmamasından dolayı fazla vergi alınarak halk zor duruma düşürülmüştür. 18. yüzyılda taşra teşkilatı bozulmuş ve merkezi yönetimle bağları zayıflamıştır. 18. yüzyılda eyalet ve sancaklar arpalık usulü denilen bir yolla yüksek dereceli görevlilere verilmiş ve bu kişiler görev yerlerine vekiller tayin etmişlerdir. Zamanla eyalet ve sancakların ileri gelenleri eşraf ve ayan denilen kişiler taşra yönetiminde etkili olmuştur. Osmanlı Devleti gücünü kaybettikçe ayanlarla işbirliği artmış ve ayanları meşru yöneticiler durumuna getirmiştir. Ayanlar halk tarafından seçilmiş ve devlet bu kişilere berat vererek vergi ve asker toplamakla görevlendirmiştir. 1720'den sonra devlet başa çıkamadığı bazı ayanları beylerbeyliğine ve sancakbeyliğine tayin etmek zorunda kalmıştır. II. Mahmud'un merkezi otoriteyi güçlendirmesi sonucunda ayanlar eski önem ve yetkilerini kaybetmişlerdir. 4. Ordu ve donanma. Kuruluş devrinin ilk yıllarında Osmanlı ordusu gönüllü aşiret askerlerinden oluşuyordu. Osmanlı Devleti'nin sınırları genişledikçe orduya olan ihtiyacı artmış, bu nedenle Orhan Bey döneminde yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ve sürekli ordu kurulmuştur. Anadolu'da genişleyen Osmanlı Devleti Balkanlara geçtikten sonra yeni arayışlara girmiştir ve 1. Murat döneminde Yeniçeri Ocağı kurulmuştur. Yeniçeri Ocağı'na askerler savaşlarda elde edilen esirlerin 1/5'inden pencik sistemi sağlanmıştır. Ankara Savaşı'ndan sonra pencik sisteminin uygulamasında zorluklar çıkmış ve 2. Murat döneminde devşirme sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Osmanlı ordusu kara ve deniz kuvvetleri olmak üzere ikiye ayrılır. Kara kuvvetleri kapıkulu ve eyalet askerleri olmak üzere ikiye ayrılmıştır. A. Kapıkulu askerleri. Devşirme yoluyla alınan çocukların Acemi Oğlanlar Ocağı'nda özel bir eğitimden geçirilmeleri sonucu kapıkulu askerleri ortaya çıkmıştır. Kapıkulu askerleri İstanbul'da veya sınır boylarındaki kalelerde otururlar. Görevleri karşılığında devletten 3 ayda bir maaş, ulufe alırlardı. Devşirilip Türk ailelerinin yanında eğitilenler Acemi Oğlanlar Ocağı'na veriliyordu. Burada sıkı bir eğitimden geçirilen devşirmeler başta Yeniçeri Ocağı olmak üzere diğer ocaklarda görevlendirilirdi. Ocağın piri ve manevi önderi olarak Hacı Bektaş Veli kabul edilirdi. Yeniçeriler Bektaşi tarikatına bağlı kalmışlardır. B. Eyalet askerleri. Eyalet askerleri Osmanlı Devleti'nde dirlik sisteminin uygulanmasının sonucunda ortaya çıkmıştır. Osmanlı Kara Ordusu'nun büyük bir bölümünü oluşturan eyalet askerlerinin temeli tımar sistemine dayandığı için tımarlı sipahiler ismi verilmiştir. Sipahi kendisine verilen toprakları işleterek geçimini sağlar ve buna karşılık asker beslemekle yükümlü olurdu. Atlı olan eyalet askerleri 16. yüzyılda Osmanlı ordusunun en önemli bölümünü oluşturmuştur. C. Donanma. Türk tarihinde denizcilik faaliyetleri en çok Osmanlı Devleti'nde gelişmiştir. Osmanlılar ilk denizcilik faaliyetlerine Orhan Bey döneminde Karamürsel'de tersane kurarak başlamışlardır. 1327. Yine Orhan Bey döneminde Karasi oğullarının donanması Osmanlılara katılmış, 1350 yılında Marmara Edincik'te üs kurularak denizcilik faaliyetleri geliştirilmeye çalışılmıştır. 1. Beyazıt döneminde Gelibolu'da tersane kurulması Aydın oğulları ve Menteş oğulları gibi denizci beyliklerin Osmanlılara katılması denizcilik faaliyetlerini geliştirmiştir. Osmanlı denizciliği 2. Beyazıt döneminde ilerlemiş, Kanuni döneminde zirveye çıkmış ve Doğu Akdeniz'in en önemli gücü haline gelmiştir. Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümünden sonra donanmaya önem verilmemiştir. Girit Adası'nın 24 yıllık 1645-1669 bir kuşatmadan sonra fethedilebilmesi bu durumun kanıtıdır. 5. Ekonomik ve sosyal hayat. Osmanlı ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıydı. Bu nedenle Osmanlı iktisat anlayışı, toprağın iyi değerlendirilmesi, boş bırakılmaması ve iyi bir vergilendirme esasına dayanıyordu. Osmanlı sınırlarının genişlemesi ve ticaret yollarına hakim olunması, Osmanlı iktisat anlayışında değişiklik getirmiştir. ticaret faaliyetleri Osmanlı askeri harekatını yönlendirmiştir. Osmanlı Devleti siyasal ve askeri alanlarda güçlü olmasının yanında ekonomik alanda da güçlenerek Avrupa uluslarını ekonomik yönden kendine bağlamayı amaçlamıştır. Osmanlı Devleti'nde bütün ekonomik faaliyetler halkın sıkıntıya düşmeden hayatını devam ettirmesi amacına yönelik olarak düzenlenmiştir. Bunun sonucunda ihtiyaç oranında üretim yapılmıştır. Üretimin ihtiyaçları karşılamaması durumunda dışarıdan satın alma yoluna gidilmiştir. Üretim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla tedbirler alınmıştır. Osmanlı Devleti 18. yüzyıla kadar kendine yeterli bir ekonomik yapıya sahipti. Ancak dünya ticaret yollarının uzağında kalması, dış ticaretin yabancıların eline geçmesi ve kapitülasyonların yaygınlaşması Osmanlı ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu olumsuz gelişmeler karşısında devlet bazı alanlarda himaye ve müdahaleye ihtiyaç duymuştur. A. Tarım ve hayvancılık. Osmanlı nüfusunun büyük bölümü köylerde ve mezralarda yaşadığı için ekonomik hayatın temeli tarımsal faaliyetlere dayanıyordu. Osmanlı Devleti'nin tarım politikasını belirleyen en önemli uygulama tımar sistemiydi. Bu sistemde toprağın mülkiyeti devlete, işleme hakkı köylüye, toprağın vergisi sipahiye aitti. Köylü toprağa sürekli işleme ve miras bırakma hakkını devam ettirebilmek için bazı yükümlülükleri yerine getirmek zorundaydı. Bu yükümlülükler şunlardı. Toprağı nedensiz olarak terk edemezdi. Toprakları 3 yıl üst üste boş bırakamazdı. Eğer bırakırsa toprak ondan alınarak başkasına verilirdi. Öşür ve diğer vergileri sipahiye ödemek zorundaydı. Uyarı. 18. yüzyılda sanayi inkılabının yapılmasından sonra tarım nüfusu şehirlere kaymıştır. Ayrıca pamuk ve tütün gibi sanayi ham maddesi olan ürünlerin tarımı önem kazanmıştır. Hayvancılık tarım ekonomisinin önemli unsurlarından biridir. Ekonomik sektör olarak ele alındığında Osmanlı teknolojik seviyesi içinde hayvan, ulaşım ve üretimin en önemli güç kaynağıdır. Osmanlı Devleti'nde ulaşım, taşımacılık ve başta tarım olmak üzere insan gücünün üstünde kuvvet kullanılması gereken bütün üretim dallarında hayvanlardan yararlanılmıştır. Osmanlı Devleti'nde göçer statüsündeki aşiretlerin hayvan besiciliğini hayat tarzı haline getirmeleri, ticaret yolları üzerinde bulunan ülkede taşımacılığın kervanlarla yapılması, hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır. Ayrıca adet-i anam adıyla alınan vergilerin büyük bir yekün tutması, devletin hayvancılığa verdiği önemi arttırmıştır. B. Ticaret. Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında en önemli ticaret merkezi Bursa'ydı. Bu nedenle Orhan Bey döneminde Bursa'da bir bedesten yapılmıştır. Fatih döneminde ülke sınırlarının genişlemesi ve doğudan gelen ticaret yollarının Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi ticaretin gelişmesini sağlamıştır. 15 ve 16. yüzyıllarda Türk tüccarları uluslararası alanda görülmeye başlamıştır. Dış ticaretin en fazla olduğu ülkeler başlangıçta Cenemiz, Venedik ve Floransa gibi İtalyan devletleriydi. Daha sonraları İspanya, Lehistan, Rusya, Fransa ve İran bu devletlere katılmıştır. Osmanlı Devleti ticaret faaliyetlerini teşvik etmiş, vergileri düşük tutmuş, Avrupalı devletlere ticari imtiyazlar vermiş, önemli ticaret şehirlerine kapalı çarşılar, bedestenler ve hanlar yaptırmıştır. Bu çalışmaların yanında devletin doğrudan gelen ticaret yollarını ele geçirmesi ülkede ticari canlılığı arttırmıştır. C. Sanayi. Osmanlı Devleti'nde ticaretle birlikte sanayi de gelişti. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti dokumacılık alanında dünyanın en ileri ülkelerinden birisiydi. İstanbul'daki sanayi kuruluşları akla gelebilecek her türlü maddeyi üretebiliyordu. Kağıt fabrikaları İstanbul'un çok yüksek olan kağıt sarfiyatını karşılayamadığı için dışarıdan kağıt alınmıştır. Osmanlı Devleti'nde sanayi 17. yüzyıla kadar Avrupa'dan çok ileriydi. Tersaneler, döküm atölyeleri, silah imalathaneleri ve madencilik gibi sanayi dalları devletin elinde bulunuyordu. Osmanlı Devleti'nde esnaflar lonca adı verilen teşkilatlara üyeydi. Her esnaf kendi çalışma alanıyla ilgili bir loncaya üye olarak koruma ve denetim altına girerdi. Osmanlı şehirlerinde ekonomik hayatın temeli durumunda olan loncaların dışında esnaflık ve zanaatkarlık yapmak mümkün değildi. 16. yüzyıla kadar Müslüman ve Hristiyan esnaflar aynı loncaya üye olabilirken daha sonraları loncalar ayrılmıştır. Loncaların başlıca görevleri, ürünlerin kaliteli yapılmasını sağlamak ve fiyatları belirlemek, esnaflarla hükümet arasındaki ilişkileri düzenlemek, üyeleri kredi sağlamak ve zararlarını karşılamak, mesleki eğitim vermek idi. Müslümanlar ile diğer dinlere mensup olan halk arasında ayrım yapılmamıştır. Osmanlı ülkesinde gayrimüslimler diledikleri işlerde çalışırlar, ibadetlerini serbestçe yaparlar, kendi dillerine ve dinlerine göre eğitim görürlerdi. Bütün halk aynı huzur, güven ve varlık ortamını paylaşarak barış içinde beraberce yaşarlardı. Gayrimüslimler askeri alınmamış, bunun yerine askerlik yapabilecek erkekler devlete cizye adıyla vergi ödemiştir. Ticaret hayatında sürekli ve istikrarlı bir faaliyet gösteren gayrimüslimler zenginliklerini arttırmışlar ve Osmanlı ülkesinde ticari hayata hakim olmuşlardır. 6. Osmanlı Devleti'nde hukuk. Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde yazılı bir hukuk olmadığından hukuksal anlaşmazlıklar töre ve geleneklere göre çözümleniyordu. Ayrıca Türkiye Selçuklularının hukuki uygulamaları da devam ettirilmiştir. Osmanlı nüfusunun artması ve topraklarının genişlemesi her alanda olduğu gibi hukuk alanında da düzenlemelere yol açmıştır. Osmanlı Devleti fethettiği yerlerdeki halkın Osmanlı yönetimine uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla yürürlükteki kanunları bir süre kaldırmamıştır. Osmanlı Devleti'nde hukuk, şer'i ve örfi hukuk olmak üzere iki temele dayanıyordu. Örfi hukukun şer'i hukuk kurallarına ters düşmemesine özen gösteriliyordu. 15. yüzyılda Osmanlı hukuku gelişmeye başlamıştır. İlk Osmanlı Kanunnamesi Fatih tarafından Kanunname-i Ali Osman adıyla düzenlenmiştir. Fatih'ten sonraki padişahlar da kanunnameler yapmışlardır. Bunların en meşhuru Kanuni Sultan Süleyman'ın kanunnamesidir. 15. ve 16. yüzyıllarda Şeyhülislamların verdiği fetvalar şer'i hukukun gelişmesinde etkili olmuştur. Osmanlı Devleti'nde mahkemelerde davalara kadılar bakardı. Kadılar, merkezden gönderilen emirlerin reayaya ulaşmasını sağlardı. Bu nedenle fermanlar ve kişi haklarına ait emirler önce mahkemeye gönderilirdi. Kadılar davaları çözümler, her türlü sözleşmeyi, nikah akdi, şirket kurulması ve vakıf tesisi gibi işlemleri onaylardı. Günümüzdeki noterlik görevini yapardı. Reayanın istekleri ve şikayetlerini divana iletirlerdi. Kadılar olağanüstü durumlarda alınan vergilerin avarız toplanmasında önemli rol oynarlardı. Bu vergiler halkın tümünden alındığı için adalet sağlanmalıydı. Bu görevi de kadılar gerçekleştirmiştir. Osmanlı Devleti'nde vakıf sistemi. Vakıf İslam hukukuna göre bir kişinin kazandığı malından bir kısmını insanların yararına olacak bir iş için süresiz olarak ayırmasıdır. Osmanlı Devleti'nde vakıflar sayesinde Osmanlı Devleti'nde eğitim ve kültür faaliyetleri genellikle vakıflar tarafından yürütülmüştür. Ülkenin her yerinde vakıflarca mektep, medrese, kütüphane ve bunların tamamını içinde bulunduran külliyeler yapılmış ve harcamaları karşılanmıştır. Vakıflar, bimarhane veya dar-ı şifa olarak adlandırılan hastaneler ve tıp medreseleri kurularak halkın sağlık sorunlarının giderilmesi sağlanmıştır. Yol, kaldırım, köprü, kanal, çeşme, cami ve benzeri yapıları inşa edilerek ülke bayındır hale getirilmiştir. Aşevleri, imarathane ve benzeri durumlarda yoksulların ihtiyaçları karşılanmıştır. Orduya ait kale, donanma, top yapımına yardımcı olan vakıflar da kurulmuştur. Fethedilen bölgelerde sosyal kurumlar oluşturularak bu topraklara Türklerin yerleştirilmesi sağlanmıştır. Kervansaraylar kurularak ticaret geliştirilmiştir. 7. Eğitim, öğretim. Osmanlı devlet anlayışında eğitimin hedefi hoşgörülü, itaatkar, sorumluluklarını bilen, kanunlara uyan, başkalarına saygılı ve çevresine yararlı kişiler yetiştirmekti. A. Medrese. Klasik dönemin temel eğitim öğretim kurumu olan medreselerde hem pozitif bilimler hem de dini bilimler okutulmuştur. Osmanlı tarihinde ilk medrese Anadolu Selçuklulara örnek alınarak Orhan Bey döneminde İznik'te kurulmuştur. 1331. Daha sonraki dönemlerde başta Bursa, Edirne ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde medrese kurulmuştur. Osmanlı medreseleri tazminat dönemine kadar bilim, adalet ve yönetim hayatında etkili olan kişileri yetiştirerek 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar geçen döneme damgasını vurmuştur. Avrupa'da gelişmeleri ayak uyduramayan medreselerin 17. yüzyıldan itibaren önemi azalmış, tanzimat sonraki dönemde gelişmeyi engelleyen kurum haline gelmiştir. Bu nedenle 1924'te medreseler kapanmıştır. B. Enderun. Devlet memuru, idareci, komutan ve sanatkar yetiştirmek amacıyla kurulan saray okuluna Enderun denilmiştir. İlk defa 2. Murat tarafından Edirne Sarayı'nda kurulan bu okul bazı düzenlemeler yapılarak ve ismi değiştirilerek 1910 yılına kadar devam ettirilmiştir. Enderun Mektebi Osmanlı devlet hayatına çok sayıda sadrazam, vezir, yüksek rütbeli asker, hattat, şair, müzisyen, ressam ve minyatür ustası yetişmiştir. C. Batı tarzında açılan okullar. Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyılın sonlarından itibaren kurumlarda bozulmalar başlamıştır. 17. yüzyılda Avrupa'da her alanda ilerlemeler olurken Osmanlı Devleti'nde eğitim öğretimde gerilemeler yaşanmıştır. Ancak Osmanlı Devleti 18. yüzyıl başlarında Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ederek Avrupa'daki gelişmeleri izlemeye başlamıştır. Osmanlı ordularının Avrupalı devletler karşısında mağlup olması, toprak kayıplarının artması, Osmanlı Devleti'nin askeri eğitimini Avrupa tarzında düzenlemeler yapmaya zorlamıştır. Askeri amaçlı açılan okullar. Mühendishane-i Bahri Humayun 1773. 3. Mustafa döneminde açılan bu okulun amacı deniz subayı ve mühendis yetiştirmekti. Bu okul Cumhuriyet döneminde Deniz Harp Okulu ismini almıştır. Mühendishane-i Bahri Humayun 1793. 1. Mahmut döneminde Hendesehane ismiyle askeri mühendis okulu açılmış 1734. Ancak Yeniçerilerin karşı çıkması nedeniyle okul bir süre sonra kapanmıştır. 3. Selim döneminde açılan Mühendishane-i Ber-i Hümayun'da kara subayı yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu okul 1. Dünya Savaşı'na kadar açık kalmıştır. Tıphane-i Amire ve Cerrahane-i Mamure 1826. 2. Mahmut döneminde ordunun doktor ihtiyacını karşılamak amacıyla açılmıştır. Mektebi Ulum-i Harbiye, Harp Okulu. 2. Mahmut döneminde Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusuna subay yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Rüştiyeler, ortaokul ve idadiler, lise. Harp okuluna öğrenci yetiştirmek amacıyla askeri liseler 1835, askeri liselere öğrenci yetiştirmek için de askeri ortaokullar açılmıştır 1875. Sivil öğrenim kurumları. Darülfünun. Osmanlı Devleti'nde 1845'te yüksekokul açılması kararlaştırılmıştır. 1862'de resmen açılması beklenmeden konferans şeklinde derslere başlanmıştır. 1869 yılında Marifi Umumi Nizamnamesi ile yeniden açılan okulun öğrenim süresi 3 yıl olarak kabul edilmiş ve öğrencileri sınavla alınmıştır. Darülfünun'da edebiyat, hukuk, matematik ve tabi bilimler okutulmuştur. 1900'de Darülfünun'u şahaneye çevrilen okulda tıp, ilahiyat ve filoloji bölümleri açılmıştır. 1933 yılında okul bugünkü İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülmüştür. Darül Muallimin, Öğretmen Okulu. Bu okul öğretmen yetiştirmek amacıyla açılmıştır. 1848. Kız rüştiyelerinin açılması ile 1870 yılında bayan öğretmen yetiştirmek amacıyla Darül Muallimat Okulu açılmıştır. Darül Marif, bugünkü liselerin dengi sayılabilecek ve devlet memuru yetiştirmek amacıyla açılmıştır. 1849. Mektebi Mülkiye, okul kaymakam ve nahiye müdürü gibi İdari personel yetiştirmek amacıyla İstanbul'da açılmıştır. 1859. İslahhane. Mithat Paşa tarafından açılan sanat okulunda terzilik, kunduracılık ve saraçlık gibi sanatların öğretilmesi amaçlanmıştır. 1860. Nisan Mektebi. Okul, devlet dairelerine yabancı dil bilen eleman yetiştirmek amacıyla İstanbul'da açılmıştır. 1864. Galatasaray Sultanisi. Osmanlı ülkesinde lise düzeyinde açılan ilk okuldur. 1868. Fransa'daki müfredat uygulanan okulda bazı dersler Türkçe, bazı dersler de Fransızca okutulmuştur. Sanayi Mektebi. 1868 yılında açılan okulda değişik sanat dalları öğretilmiş, kızlar için de Kız Sanayi Mektebi açılmıştır. Hukuk Mektebi. 1874 yılında hukukçu yetiştirmek amacıyla Galatasaray Sultanisi içinde bir sınıfta açılmıştır. Osmanlı Devleti'nde bu okulların dışında Baytar Mektebi, Orman ve Maden Mektebi, Telgraf Mektebi ve Müze Mektebi gibi meslek ve sanat okulları açılmıştır. D. Azınlık ve Yabancı Okulları. Azınlık Okulları. Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan uluslara dinsel anlamda özgürlük tanındığı gibi kendi kültürlerini sürdürmelerinde ve anlayışları doğrultusunda eğitim yapmalarına izin verilmiştir. Bu durumdan faydalanan azınlıklar, kiliseler ve havralar aracılığıyla okullar açmışlardır. Rum azınlığa ait en eski ve en önemli eğitim kurumları İstanbul'daki Fener Rum Mektebi ve Heybeliada'da Papaz Mektebi'dir. Bu okullar Patrikhane'nin yönetim ve denetiminde eğitim yapmışlardır. 1844 yılında kurulan Papaz Mektebi, Ortodoks mezhebinin ilahiyat okulu durumundaydı. Bu nedenle okulda fen ve kültür derslerine ek olarak ilahiyat dersleri de okutulmuştur. Fener Rum Mektebi Fatih döneminde sağlanan hoşgörüyle varlığını sürdürmüş, 1856 Paris Konferansı'na kadar metropolitler tarafından yönetilmiştir. Daha sonraki dönemlerde okulun yönetimini tamamen Rumlar almıştır. Ermenilere ait ilk okul 18. yüzyılın sonlarında İstanbul'da açılmış, buralarda Ermenice ve dini bilgiler okutulmuştur. 1824 yılında Ermeni Patrikhanesi'nin bir emir yayınlanarak Anadolu'da Ermenilerin yaşadığı yerlere okul açılmasını istemesinden sonra okulların sayısı artmıştır. Bu okullarda İstanbul'da kurulan Ermeni Maarif Komisyonu'nun belirlediği bir ders programı uygulanmıştır. Okulların liderleri Patrikhane'nin önderliğinde Ermeni iş adamları tarafından karşılanmıştır. Yahudi azınlık eğitim faaliyetlerini uzun süre Havra'da devam etmiştir. Modern anlamda ilk Yahudi okulu 1854 yılında İstanbul'da Musevi Asri Mektebi adıyla açılmıştır. Alyans İsrailit adını taşıyan Yahudi kuruluşu 1875'ten itibaren İstanbul'da ve Yahudilerin yaşadığı yerlerde birçok okul açmıştır. Azınlık okullarında eğitim öğretim faaliyetleri papazlar ve hahamlar tarafından yürütülmüştür. Ekonomik yönden iyi durumda olan azınlıklar çocuklarının Avrupa'da öğretim görmesini sağlamışlar. Bu nedenle Osmanlı Devleti'nin açtığı öğretmen okullarına rağbet etmemişlerdir. Azınlık okulları Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını hızlandırıcı faaliyetler içerisinde yer almıştır. Rum okulları Türk düşmanlığını körükleyici çalışmalar yapmıştır. Yabancı okullar. 19. yüzyılda kapitülasyonlardan yararlanan İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Rusya, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Osmanlı Devleti'nin değişik bölgelerinde okullar açmışlardır. Yabancı devletlerin Osmanlı topraklarında okullar açmasında, okullar aracılığıyla kendi dil, din ve kültürlerini yayma, belirli bölgelerde etkinliğini arttırma, Osmanlı Devleti içerisinde azınlıkları kendi amaçları doğrultusunda kullanma ve Osmanlı Devleti üzerinde ekonomik, siyasal ve kültürel etkinliklerini arttırma gayretleri etkili olmuştur. Osmanlı topraklarında ilk yabancı okul Cizvit rahipleri tarafından Fransa adına açılan Saint-Benoît'dır. 1583. Osmanlı Devleti'nin parçası zayıflamasına paralel olarak 19. yüzyılda Osmanlı topraklarında yabancı okul sayısı artmıştır. Osmanlı ülkesinde azınlık ve yabancı okulların bulunması ve denetimden uzak olması eğitim ve öğretimde birliğin sağlamasını engellemiştir. Bu olumsuzluk tevhi ve tedrisat kanunu çıkarılarak çözüme kavuşturulmuştur. 1924. Yabancı okullar politik amaçlar doğrultusunda kurulmuş ve Osmanlı ülkesinde karışıklıkların çıkmasında etkili olmuştur. Bu okulların zararları yanında olumlu yan etkileri de görülmüştür. Bu duruma Avrupa'daki modern eğitim, teknik ve yöntemlerinin Osmanlı ülkesine getirilmesi ve dünyadaki yeniliklerin tanınması örnek olarak gösterilebilir. 8. Osmanlılarda bilim ve teknoloji. Osmanlılarda bilim, nakli bilimler ve akli bilimler olarak iki gruba ayrılmıştır. Nakli bilimler, fıkıh, kelam ve tefsir gibi dini bilimlerdir. Akli bilimler ise matematik, astronomi, mantık, tıp, coğrafya gibi araştırma ve gözleme dayalı bilimlerdir. Osmanlı Devleti'nde bilimsel çalışmalar kuruluş döneminden itibaren ilk medreselerin kurulmasıyla başlamıştır. Ancak 15. yüzyılın başlarına kadar Mısır, Suriye, İran ve Orta Asya'daki bilim kuruluşları Anadolu medreselerinden daha ileriydi. Bu nedenle bilim adamları buralara giderek bilgilerini arttırmaya çalışırlardı. Fatih döneminde bilim alanında büyük ilerlemeler oldu. Fatih ile birlikte pozitif bilimlere verilen önem arttı. Doğu ve Batı'nın bilim adamları İstanbul'a çağrıldı. Bu dönemde İstanbul, İslam dünyasının ve Batı'nın en önemli bilim ve kültür merkezlerinden biri haline gelmiştir. Dini bilimlerde Zembilli Ali Efendi, İbn Kemal, Ebu Suud Efendi, matematikte Ali Kuşçu, Sinan Paşa, tıpta Muhammed bin Hamza Akşemseddin, Altıncızade, tarihte İdrisi Bitlisi, Lütfi Paşa, coğrafyada Piri Reis, matrakçı Nasuh, Osmanlılar döneminde yetişmiş önemli bilim adamlarıdır. Osmanlı Devleti bilim ve teknik alanlarındaki gelişmeleri sanayi alanına yansıtamamıştır. Bu yüzden Avrupa ile arasında sonraki dönemlerde ekonomik farklar oluşmuştur. 9. Dil ve Edebiyat. Osmanlı Devleti'nde resmi dil Türkçe'ydi. Devlet merkezinde, taşradaki sancaklarda ve kazalarda bütün kayıtlar Türkçe olarak tutulmuştur. Bugünkü arşiv belgeleri de bunu kanıtlamaktadır. 15. yüzyıldan itibaren Türkçe sözcükler arasında Arapça ve Farsça sözcükler artmıştır. Böylece anlatım zenginliği ortaya çıkmış, ancak halka hitaben yazılan kanunlar ve buyruklar sade bir Türkçe ile kaleme alınmıştır. Osmanlı klasik döneminde Batı dünyasında Latince ve eski Yunanca hakimdi. Orta Doğu'da bilim ve edebiyat dili ise Arapça ve Farsçaydı. Bu nedenle Osmanlı padişahları ve aydınları Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve Sırpça gibi devirlerinin geçerli dillerini bilirlerdi. Osmanlı padişahları şairleri ve sanatkarları desteklemişler ve kendileri de bizzat şiirle ilgilenmişlerdir. 16. yüzyılda en üst düzeye çıkan edebiyat, divan, tasavvuf ve halk edebiyatı olarak üçe ayrılmıştır. Yükselme devrinde bütün alanlarda önemli şairler yetişmiştir. 10. Güzel sanatlar. Mimari. Mimaride ileri giden Osmanlılar bu alanda önemli ve seçkin örnekler vermişlerdir. Bu örneklerin başlıcaları saraylar, camiler, külliyeler, köprüler, çeşmeler, sebiller, şadırvanlar, su kemerleri, hamamlar, hanlar ve bedestenlerdir. Osmanlı mimarisi özellikleri bakımından 3 döneme ayrılır. 1. dönem. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 15. yüzyılın ikinci yarısına kadar geçen dönemdeki eserlerde Selçuklular ve Beylikler dönemi mimari özellikleri görülmektedir. Bu dönemde yapılan mimari eserlerden başlıcaları İznik'te Hacı Özbek Camii ve Yeşil Camii, Bursa'da Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan Ulu Camii, Hüdavendigâr Camii ve Yeşil Camii, Edirne'de Çelebi Mehmet tarafından yaptırılan Ulu Camii, 2. Murat'ta yaptırılan üç şerefeli camidir. İstanbul'un fethinden sonra Fatih'in yaptırdığı Topkapı Sarayı sivil mimarinin en önemli örneklerinden biridir. 2. dönem. Bu dönem klasik dönem olarak adlandırılmaktadır. Mimari alanda döneme damgasını vuran Mimar Sinan'dır. Mimar Sinan Kanuni döneminde devletin tüm inşaat işlerinden sorumlu mimarbaşı olarak görevlendirilmiştir. Osmanlı ülkesinde 400'den fazla eseri bulunan Mimar Sinan'ın İstanbul'da Şehzadebaşı Camii, Çıraklık dönemi, Süleymaniye Camii, Kalfalık dönemi ve Edirne'de Selimiye Camii, Ustalık dönemi, mimarbaşı olduktan sonra yaptığı önemli eserlerindendir. Osmanlı mimarisinde camilerin dışında diğer önemli yapılar, hamam, çeşme, sebil, şadırvan, su kemerleri ve bedestenlerdir. Türk mimarlığı 16. yüzyıla gelindiğinde büyük gelişme göstererek evrensel bir düzeye ulaşmıştır. 3. dönem 18. yüzyılda Lale Devri'nde Türk mimarisi kendi üslubundan uzaklaşarak Avrupa mimarisinden etkilenmiştir. Bu dönemde Avrupa mimarisinin barok ve rokoko tarzları mimarimize girmiştir. Avrupa mimari tarzının etkisinde yapılan ilk eser Nuri Osmaniye Camii'dir. Minyatür sanatı. Osmanlılarda el yazmalarını süsleyen resimlere minyatür, bu sanat ile uğraşanlara da nakkaş denirdi. İslam dinine göre resim yasaklandığı için Osmanlı Devleti'nde minyatür sanatı gelişmiştir. Osmanlı minyatür sanatında İslam ve Osmanlı edebiyatı, devlet adamlarının hayat ve sefer hikayeleri, portreler, dini konular ve bilimsel konular, tıp, astroloji işlenmiştir. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıla kadar yaşamış belli başlı nakkaşlar, Nigari, Nakkaş Osman, Nakkaş Hasan Paşa, Kalender ve Lemli'dir. 19. yüzyılda ise Osman Hamdi Bey tarafından Sanayi Nefise Mektebi'nin Güzel Sanatlar Okulu açılmasıyla Batı tarzında resim sanatı gelişmeye başlamıştır. Bu yüzyılda Şeker Ahmet Paşa ve Osman Hamdi Bey gibi önemli ressamlar yetişmiştir. Osmanlı Devleti'nde mimarinin yanı sıra minyatür, musiki, çincilik, hattatlık, tesip, süsleme ve ciltçilik sanatları da büyük gelişme göstermiştir. Kavramlar. A. Halka ve Yeniçeri Ocağı'nı özgü bir ünvan olup 19. yüzyılda daha çok okuyup yazması olmayan redif subaylarına ve komutanlarına verilmiş bir isimdir. Halk arasında ise aile büyüklerinin derebeyi kökenli köy ve kasaba ileri gelenlerinin ve liderlerin kullandıkları bir ünvandır. Ayan Meclisi Osmanlı Anayasası'na göre kurulu meclislerden biri olup senato karşılığındadır. Bu kurulun üyeleri 40 yaşını geçmiş, yüksek görevlerde bulunmuş kimselerden oluşmaktaydı. Ayan Meclisi üyeleri padişah tarafından atanırdı. Ahilik Türkler arasında eskiden beri var olan dayanışma düzeninin Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sırasında yeni ve daha ileri düzeyde belirlenmesi sonucunda doğan esnaf teşkilatına ahilik denilmiştir. Dini ve iktisadi bir karakter taşıyan teşkilat üyeleri arasında sağlam bir dayanışma kurulmuştur. Avarız Osmanlı Devleti'nde olağanüstü hallerde halka yüklenen mali, aynı ve bedeni vergilere avarız denilmiştir. Devletin giderek zayıflaması sonucunda avarız vergileri sürekli hale gelmiştir. Azınlık, ekalliyet. Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar. Örneğin Türkiye Devleti içinde Lozan Anlaşması'na göre Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler azınlık olarak sayılmışlardır. Cemiyeti Mahsusa, Özel Komisyon, 1876 Anayasası'nı hazırlamıştır. Server Bey'in başkanlığındaki bu komisyon, Sayit Paşa'nın Türkçe'ye çevirdiği Fransız Anayasası ile Mithat Paşa'nın Kanun-i Cedid adlı anayasa tasarısını inceleyerek ilk kanunu esasıyı ortaya koymuştur. Teşkilat, değişik alanlarda uzman 28 kişiden oluşmuştur. Cumhur Bahşişi Osmanlı Devleti'nde tahta çıkan padişah tarafından askerlere, ulemaya ve devlet memurlarına verilen bahşiştir. Fatih döneminde kanun haline gelen bu uygulama, padişahların sık değiştiği ve hazinede para bulunmadığı dönemlerde sorunlara yol açmış, hatta ayaklanmalara neden olmuştur. Çift bozan Osmanlı Devleti'nde ekip biçme ve vergi ödeme karşılığında kendisine verilen toprakları sebepsiz olarak ekmeyen kişilerden alınan bir vergidir. Bu uygulama ile üretim faaliyetlerinin devam ettirilmesi amaçlanmıştır. Divan-ı Harp 1870 yılında kabul edilen askeri ceza yasasının öngördüğü bir tür mahkeme. Savaş dönemlerinde hizmet verirdi. Savaş esnasında askeri hizmetle ilgili işlenen suçları yargılamakla görevliydi. olağanüstü yetkilerle donatılmış olan bu mahkemeler 5 yargıçtan oluşur ve savunma avukatı bulundurulmazdı. Ferman, Osmanlı padişahlarının yayınladıkları ve kanun niteliğinde olan emirlerdir. Fetva, şeriat hukukunun uygulandığı ülkelerde uygulamalarda ortaya çıkan aksaklıklar konusunda en büyük dini makam olan Şeyhülislam tarafından verilen kesin hükümdür. Hatta Hümayun, Osmanlı padişahlarının bizzat kaleme aldıkları veya imzaladıkları belge veya emirlere verilen isimdir. 16. kaset 1. yüzün sonu.